Ayrım 29.
Sayfa 303. Mitra'nın boğayı öldürme sahnesi yalnızca tarihçi ve ilahiyatçıları değil, psikanalizin iki büyük ustası Sigmund Freud ve Carl Gustav Jung'ı da yakından ilgilendirmişti. Freud'a göre buradaki simgesellik insan kişiliğindeki iç içe geçmiş iki farklı benden birinin diğerini yok etmesiydi. Mitra insanın bilincini, boğa ise hayvani yanını temsil ediyordu ve boğa öldürme eylemi kendini kurban etme, self-sacrifice anlamı taşıyordu. Jung bu noktada meseleye daha farklı baktı ve Freud'a bir mektup yazarak şu satırlarla yanıt verdi. Yaratıcılık sembolünün yani yararlı bulunup sansürlenmeksizin kabul gören Mitra'nın diğer benliğinin boğa, bir başka cinsel simge tarafından öldürülmesi olgusunda çok tipik bir şeyler olsa gerek. Kendini kurban etme aynı anda hem gönüllü hem de gönülsüz olarak yapılabilir. İsa örneğinde olduğu gibi. Richard Knoll, Jung de Leontokep Halus. Paul Bishop editörlüğündeki Jung in Context, A Reader adlı derleme sayfa 67. Bu mektupla başlayan görüş ayrılıkları iki bilim adamının arasındaki dostluğu da bitirecekti. Ama bizim için önemli olan bu değil. Dikkate değer olan nokta, Jung'un boğa öldürme olgusuna sezgisel düzeyde en doğru yaklaşanlardan biri olması. Boğa, Mitra'nın diğer benliğiydi ama hayvansı yanı değil, yaratıcılık içeren benliğiydi. Gönüllü ya da gönülsüz yapılmış bu fedakarlıkla da bir benliğini öldürmüş, ancak o ölümün içinden yeni bir yaşam yaratmıştı. İkonografide açıkça görüldüğü gibi boğanın kanını köpek ve yılan yalıyor, kuyruğu bir buğday başağına dönüşüyor, bir akrep ise testislerine yönelip spermlerine uzanıyordu. Arka planda ise çoğu kez yerden fışkırmış bitkiler ve yeşermiş ağaçlar görünmekteydi. Mitra'nın boğayı kurban edip kanını akıtması yaratılışı simgelemekteydi diyen Robert Turkan da aynı görüşte. Santa Prisca'daki bir Mitra tapınağının duvarında ebedi kanı dökerek bizim kurtuluşumuzu sağladığın yazılıydı. Burada ebedi sözcüğünü ilahi yaşam olarak algılamak gerekir. Yani Mitra'nın döktüğü kan yeryüzündeki canlılara yaşamı veren, bu gezegende yaşamı başlatan kozmik güçtür. Robert Turkan, AGE, sayfa 226. Bu sahne böyle bakıldığı zaman size tanıdık geliyor mu? Kibele ile Attis'in mitlerindeki fedakarlık motifini anımsarsak, belki her şey daha anlamlı hale gelecek. Hermofrodit, çifte cinsiyetli olarak yaşarken, testislerini koparıp atan ve erkek kimliğinden vazgeçen tanrıça, tıpkı Mitra gibi bir kendini kurban etme eylemi gerçekleştirmiş, testislerin toprağa değdiği yerdense kan ve spermlerin oluşturduğu bitki örtüsü ve yaşam fışkırmıştı. Attis'in bir ağaçla simgelenmesi ve Magna Mater, Kibele için düzenlenen şenliklerin bitki örtüsünün yeniden yeşerdiği ilkbahar ekinoksunda yapılması bu yüzdendi. Diğer yandan bu sembolizmde feda edilen parçanın toprağa değince yaşamı oluşturması aracılığıyla ölüp yeniden dirilme, Resurrection motifi de oldukça güçlü biçimde işleniyordu ki izleyen dönemdeki dinler, özellikle de Hristiyanlık, bu unsuru doğrudan ithal edecekti. Attis ile Mitra arasındaki yakın bağlantılar birçok uzman tarafından vurgulandı. Hatta Mitra kültünü inatla bir Pers dini olarak görme eğilimindeki Franz Cumont bile o klasik yapıtında bu paralelliğe değinmiş, her iki ilahi figüründe Magna Mater tapınımının koruyucu kanatları altında olduğunu vurgulamıştı. Franz Cumont, AGE, sayfa 87. Buna karşın kültün orijinalinin Pers kökenli konusu olduğunda ısrar ediyor ve Mitra ile Anahita arasındaki ilişkinin Attis ile Kibele yakınlığına benzediğini, kültün İtalya'da bu paralellik sayesinde benimsendiğini düşünüyordu. Franz Cumont, AGE, sayfa 179. Boğa figürünün ana tanrıça geleneğiyle yakın bağlantısına daha önce değinmiştim. Bu bağlantı o denli güçlüdür ki boğa simgesini nerede görürseniz orada ana tanrıça inancı vardır diyebiliriz rahatlıkla. Çünkü boğa binlerce yıldan bu yana üretkenliğin ve verimliliğin bir anlatımı olarak tanrıçanın hizmetindeki bir evrensel güç olarak değerlendirilmiştir. Onun dökülen kanı toprak üzerindeki bitki örtüsünü ve yeşilliği canlandıran, yaşam veren güçtür ve aslında tanrıçaya aittir. Boğa yani bereket ve verimlilik, tanrıçanın kendi bünyesinden ayırıp feda ettiği, toprağa verdiği yaratıcı güçle özdeştir. Onun bir parçasıdır. Bu temaya Atis'in bir boğa olarak gösterildiği betimlemelerde de rastlarsınız. Ana tanrıça kültünün bir parçası olan Dionysos mitlerinde de. Kibele, Atis ile Mitra arasındaki yakınlık bunlarla da sınırlı değil. Roma toprakları üzerindeki tapınaklarda bulunan bütün betimlemelerde Mitra başında bir Frigya beresi ile görülür. Aynı Frigya başlığı Mitra'nın sık sık yan yana resmedildiği solun, güneş başında da görülür. Pers kültüründe örneğine rastlanmayan bir yerel vurgulamadır bu. Mitra ve Sol ile Frigyalı tanrıça Kibele'yi tipik bir işaret altında birleştirir. Kaldı ki Toroktoni sahnelerinde Mitra ne bir Pers kralına ne de bir Romalı hükümdara benzemektedir. Her yönüyle tipik bir Frigyalı görünüm sergiler, aynı Kibele gibi. Kısacası Mitra ne Kumont'un söylediği gibi sıradan bir hayvan kurban etme ayinini gerçekleştirmekte ne Ulansey'in aceleci tezlerindekine uygun biçimde Boğa Burcu'nun Ekinoks saltanatını sonlandırmakta ne de ışığın karanlık üzerindeki zaferini vurgulamaktadır. Aslına bakılırsa bir öldürme hatta dövüş ya da savaş da söz konusu değildir. Mitra bir dış unsuru öldürmez, kendinden bir parçayı feda eder ve onun toprak üzerinde bitki örtüsü görünümünde yeniden doğuşuyla da yaşamı yaratır. Tıpkı Kibele, Magna Mater, Dünya Anne gibi. Mitra ikonografisinin ikinci önemli unsuru olan ve sonraları Hristiyanlık tarafından ithal edilen toplu haldeki komün yemeğinin ilk biçim niteliğindeki resim ve kabartmalar da bu görüşü destekler. Söz konusu betimlemelerde boğanın öldürülmesinin ardından el sıkışan Mitra ile Sol'u birlikte yemek yerlerken görürüz. Bu ziyafetin masası boğanın gövdesidir. Yani yeryüzünün bitki örtüsü, meyveleri, sebzeleri ve tahılıyla bütün canlıları doyuran ilahi sofra. Mitra kültünün ayin niteliği taşıyan komün yemeği de söz konusu ilahi ana gönderme yapar. Üyeler ve inisiyelerin düzenli olarak yineledikleri bu kutsal ritüelde boğanın bedenini simgelemek üzere ekmek yenir, kanını simgelemek içinse şarap içilir. Martin J. Vermaseren, Mitriaka, sayfa 81. Söz konusu komün yemekleri Mitra tapınaklarında güneşe adanmış kutsal gün olan pazar günleri gerçekleştiriliyordu ki ileride yine değineceğimiz gibi bu ayin ve toplantılar Hristiyan kilisesi tarafından bütünüyle ithal edilecekti. Çoğu Mitra tapınağında bütün bunlar olup bittikten sonra Sol ve Mitra'nın birlikte güneş arabasına binerek gökyüzüne yükseldiklerini gösteren kabartma resimlerde görürüz. Hani şu Phaeton'un alıp kullanmak istediği ve dünya üzerinde felaketlere yol açtıktan sonra kendi ölümüne de neden olan ünlü araba. Robert Turcan tapınak kabartmalarında Phaeton'un mitine gönderme yapan sahnelerin de yer aldığını anımsattıktan sonra Apollo'nun nihai bir dönüştürücü olarak görüldüğünü ve Mitra müritlerinin dünyanın periyodik olarak göksel ateş tarafından yakıldığına inandıklarını söylüyor. Robert Turcan, AGE, sayfa 230. Franz Kumont da Dieburg'daki bir Mitra tapınağında bulunan CIMRM 1247 kod numaralı kabartmaya dikkat çektikten sonra Phaeton mitinin bütünüyle Mitra kültü tarafından benimsendiği yorumunu yapıyor ama bunu Zerdüşt dinine bağlı bir Pers eskatolojisiyle bağlantılı görmekten de vazgeçmiyor. Albert de Jong, AGE, sayfa 36. Martin Vermaseren ise Dieburg kabartması Mitra'nın tıpkı Phaeton gibi kıyamet gününün hazırlayıcısı olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır, diyor. Martin J. Vermaseren, Mitras, The Secret God, sayfa 171. Masumane astronomik veriler üzerinden yürümeyi yeğleyen David Ulansey'e göre ise Faeton ile Mitra kültü arasındaki ilişki, Mitra'nın astronomik çağları değiştirdiği inancının bir göstergesi. David Ulansey, AGE, sayfa 120. Ancak uzmanların bu değerlendirmeleri yaparken iki önemli noktayı gözden kaçırdıklarına tanık oluyoruz. Birincisi, Faeton miti ile Sibyl geleneği ve Anadolu tanrıça kültü arasındaki yakın bağlantılar. İkincisi de Faeton mitinin sıradan bir kıyamet hikayesi olmayıp belirgin biçimde kozmik döngülere bağlanan karakteristikleri. Güneş arabasını kullanmaya kalkarak yeryüzünde dehşet verici sahneler yaşanmasına neden olan Faeton ile ilgili hikaye, metaforlar kullanarak belli bir kozmik olguya dikkat çekiyordu ve bu yalnızca yıkım ya da kıyamet anlamına gelen bir göksel değişim ya da hareketlilik değildi. Mitra inancına göre, yenilenen yaşamı ve kimi feda edilen parçalar aracılığıyla yeni yaratım ve düzenlemelerin gerçekleşmesini simgeliyordu. Tıpkı Mitra'nın boğayı öldürürken kendinden bir parçayı feda edip yeryüzünde yaşamı yaratması, benzeri biçimde Apollo'nun oğlu Faeton'dan vazgeçmek zorunda kalması, Babil mitlerinde Marduk'un göksel savaşta Tiamat'ı parçalara ayırdıktan sonra kendi kanını da dökerek yeryüzünde yaşamı başlatması, yani bir yıkım ya da ölümün yeni bir yaratım ya da değişime kapı açması gibi. Aşamalar ve dereceler. Mitra kültü üyelerini titizlikle inceleyip sık dokuyarak seçiyordu. Üye adayı inisiye edilmeyi hak etmek için her şeyden önce güvenilir olmak zorundaydı. Ustalar huzurundaki ilk ritüelle birlikte inisiyasyon başlıyor ve onay alan kişi birinci derece ile külte ilk adımı atarak çok aşamalı bir sistemin parçası oluyordu. Her bir aşamanın kendine ait bir adı ve yetkinlik derecesi vardı ve kültün gizemleri parça parça üye belirli aşamaları başarıyla geride bıraktıkça açıklanıyordu. Bu kültün izleyicileri Sakrati, yani kutsanmışlar olarak adlandırılırdı, diyor Predunes Jones. İnisiyasyon 7 aşamadan oluşuyordu ve bunların ilk 4'ü kuzgun, gizlenmiş kişi, savaşçı ve aslan, adayı kültün üyeliğine götürürdü. Son 3 aşama, Pers, Güneş'in elçisi ve baba, daha yüksek derecelerdi. Prudence Jones, A History of Pagan Europe, sayfa 59. Her aşamanın kendine özgü bir ritüeli ve mizanseni vardı. Yazılı belgelerin yok denecek kadar az olması nedeniyle Mitra inisiyasyonları üzerine bilgimiz oldukça sınırlı. Ancak yine de eldeki malzeme, kültün genel yapısı ve törenlerde öne çıkan bazı temaları anlayabilmek için yeterince ipucu veriyor. İlk katılımdan en üst aşamaya dek uzanan süreç içinde yer alan 7 basamağın her birinin farklı bir gök cismiyle simgelendiğini biliyoruz. Üyeliğe ilk adım olan kuzgun için Merkür, gizlenmiş kişi, bazı gruplarda yeni evli ya da nimpus için Venüs, savaşçı için Mars, aslan için Jüpiter, pers için Ay, güneşin elçisi Helidoromus için güneş ve en üst basamak olan baba için de Satürn, göksel simge olarak belirlenmişti. Robert Turkan, AGE, sayfa 235. Söz konusu 7 aşama için belli bir zaman limiti olup olmadığını bilemiyoruz, diyor Frans Kumont. Büyük olasılıkla bir acemiğinin üst aşamaya geçmek için hazır olup olmadığına babalar aralarında görüştükten sonra karar veriyorlardı. Frans Kumont, AGE, sayfa 156. Kesin olarak bildiğimiz tek şey, bu törenlerin bütün etkileyiciliği ve ciddiyetiyle kültün toplantı merkezi olan mağara görünümüne sahip yeraltı tapınaklarında yapıldığı. Mağara, Mitra'nın doğum yeriydi. Dolayısıyla her biri yeni bir yaşam olarak görülen aşama ve derecelere üye bu mekanlarda erişebiliyor, bir başka deyişle elde ettiği yeni dereceyle birlikte yeniden doğmuş oluyordu. Kuzgun, yeraltı dünyası ile tanrılar arasında bir aracı sayılırdı, hatta güneşin habercisi. Kültün inanışına göre Mitra'ya solun talimatını ileterek boğayı kurban etmesi gerektiğini söyleyen de yine oydu. İnisiyasyon töreninin bu ilk adımında aday üye büyük olasılıkla üzerinde adı yazılı olan bir kuzgun maskesi takar ve kültün ileri gelenlerine içki sunma hizmetini üstlenirdi. En azından bazı Mitra tapınaklarında bu tür sahneleri gösteren kabartmalar bulunduğu için bu konuda uzmanlar tahmin yürütebiliyor. Gizlenmiş kişi ya da nimpus aşaması için adayın yeni evli bir Romalı gelin kılığına girmesi ve kurulun karşısına çıkması gerekiyordu. Bu aşamada ona şöyle deniyordu. İşte nimpus, selam nimpus, selam genç ışık. Bu sırada büyük olasılıkla aday elinde salonu aydınlatan bir lamba tutuyordu. Nimpus ya da nimpe, Aristo'ya göre dönüşümü tamamlayıp kelebek olarak kozadan çıkmaya hazırlanan bir ara aşamaydı. Mitra kültünün de bu aşamaya aynı mantıkla baktığına kuşku yok. Yeni evli adı aslında ilk acemilik aşamasını atlatıp kültle gerçek tanışıklığını yaşamaya henüz başladığını vurguluyordu büyük olasılıkla. Bu aşamaya verilen diğer ad, gizlenmiş kişi de aynı çağrışımı yaratıyor. Üyelik aslında yeni başlıyordu. Gelin kozadan çıkmıştı ve artık kendini gizlemeliydi. Savaşçı ya da asker aşamasının ritüelinde alnına boyayla bir takım özel simgeler çizilmiş adaya bir kılıcın ucuna yerleştirilmiş taç uzatılırdı. Aday eliyle yüzüne doğru uzatılan kılıcı ve tacı itip omuzuna doğru çevirmeli ve benim gerçek tacım Mitra'dır demeliydi. Bunun ardından savaşçının sırtına sembolik bir çanta verilir ve aşama tamamlanırdı. Roma ordusundaki Mitra mensubu subay ve askerlerin kimi savaşlar ya da seferler öncesinde alınlarına X biçiminde bir işaret çizdiklerini, bu işaret sayesinde Mitra'nın onları koruduğuna inandıklarını anımsayınca bu aşamanın inisiyasyon töreni daha anlaşılır hale geliyor. Savaşçı aşamasına erişmek, kültün ustalık basamaklarının birincisine adım atmak demekti. Aslan aşamasını ateş elementi yönetirdi. Ateş, su elementiyle karşıt olduğu için de bu aşamaya gelen adayın elleri suyla değil bal ile yıkanır ve diline de sürülen bal yardımıyla arındığına inanılırdı. Bal burada göksel ateşi, yani yeryüzüne ilahi yaşamı getiren evrensel unsuru simgelerdi. Aday tören sırasında bir aslan maskesi takar ve ateşe dayanıklılık testlerini geçtikten sonra bu aşamaya terfi ederdi. Pers aşamasındaki adayın da elleri balla yıkanırdı ama o bu törende meyvelerin bekçisi rolünü üstlenirdi. Boğanın kanı ay aracılığıyla yeryüzüne değmiş ve bitki örtüsünü meyveleri oluşturmuştu. Bu nedenle Mitra kimi kabartmalarda meyve getiren ve içi dolu meyve sepetleri taşıyan bir tanrı kimliğiyle de betimlenirdi. Bu törende aday başına bir frigya başlığı takardı. Güneşin elçisi aşamasıyla ilgili olarak elimizde fazla bilgi yok ancak bu törenin simgesel unsurları olarak güneşi temsil eden bir meşale ve bir kırbaç kullanıldığını gösteren betimlemelere rastlıyoruz. En üst derecede yer alan baba aşamasına geçişte de aday başına üzeri zengin işlemeler ve desenlerle kaplı büyük bir frigya şapkası Mitra gibi takardı. Heliodromus ve Baba, Mitra ile Güneş arasındaki ilişkinin bir yansıması gibiydi ve yaratıcı tanrısallığın simgesi olarak Mitra'nın Güneş'ten hiyerarşik olarak daha üstte yer aldığını gösteriyordu. Helios'u bir dizini yere koyup eğilerek Mitra'yı selamlarken betimleyen kabartmalarda da aynı havayı görüyoruz. Kısacası Mitracılık güneşi merkez alan bir külttü ama bazen yanlış değerlendirildiği gibi bir güneş tapınağı değildi. En büyük ilahi güç evrenin yaratıcı gücüydü. Yaşamın kaynağı olan ışığı yani güneşi o getirmişti. Güneş onun bir parçası, evrene bir armağanıydı ama tek başına en büyük tanrı değildi. Aslında kültün Roma'daki tam adı da bu durumu açıkça vurguluyordu. Cultores solus invictus Mitrae. Yani Mitra'nın yenilmez, fethedilemez güneş kültü. Buradaki kullanımında solun fiziksel varlık olarak güneşin kendisini değil, onu yöneten gücü ve genelde iyiliğin ışığını anlattığına dikkat çekmek gerek. Tapınım nesnesi haline getirilen unsur, güneşin fiziksel bedeni değil, taşıdığı ve ilettiği yaşam veren ışıktı. Tıpkı Mısır'da Ra'nın güneşin kendisi değil, sağladığı yaratıcı ışığın efendisi olması ya da Apollo'nun bizzat güneş değil, güneşin arabasını yöneten göksel efendi kimliğiyle anılması gibi. Bir göksel nesne olarak güneş fethedilebilirdi. Sık aralıklarla gerçekleşen tutulmalar bu fetih işlemini içeriyordu zaten. Ama tıpkı Ra ya da Apollon gibi Sol Invictus Mitra da asla fethedilemezdi. Çünkü onun sınırları belirlenmiş bir fiziksel varlığı yoktu. O evrenin ve yaratıcı gücün ta kendisiydi. Güneş ise onun her şeyi gören gözü. Roma'da Mitra kültü yine yanlış değerlendirildiği gibi Doğu eyaletlerinde değil İtalya yarımadasında yaygınlaşmaya başladı. İlk tapınaklar güney kentlerinde inşa edilirken Sicilya, Kampanya, Cumaia kenti başta olmak üzere ve Capri adasında hızlı bir örgütlenme yaşandı. Kısa bir süre içinde Mitra grupları Etruria, Roma kenti ve Galya'nın güney bölgelerine doğru yayılıp çoğalmaya başladılar. Bir süre sonra da kalabalık lejyonların bulunduğu Kartaca kıyılarında üyelerini çoğunlukla subayların oluşturduğu localar kuruldu. Henüz 2. yüzyılda batıda İberik Yarımadası ve Fas'a, doğuda da Tuna kıyıları ve Trakya'ya dek imparatorluk sınırları içindeki hemen her kentte birer mitraya inşa edilmiş ve üye grupları oluşturulmuştu. Doğu kökenli diğer dinlerin aksine mitra ayinleri kamuya açık değildi diye anımsatıyor Robert Turkan. İnsanlar Attis ya da Isis onuruna düzenlenen festivallerde inisiye olmalarına ya da rahiplik sistemine katılmalarına gerek olmaksızın yer alabilirlerdi. Kibeli'nin ya da Mısır tanrılarının tapınakları inançsızları uzak tutmak üzere birer duvarla çevrelenmiş olsa bile kentlerde diğer kutsal binalarla yan yana dururlardı. Adak ya da inisiyasyon amaçlı belli ayinler buralarda rahipler tarafından gizlice uygulanırdı. Ama ibadetin büyük bölümü kamuya açıktı. Mitracılar da imparatorluğun ve imparatorun güvenliği için dua ediyorlardı ama ayinleri gizliydi. Robert Turkan, AGE, sayfa 216. Bu görüntü hızla yaygınlaşmalarına ve tanınmaya başlamalarına karşın onlara marjinal bir hava vererek üzerlerinde yoğun kuşku bulutlarının dolaşmasına neden oluyordu. İmparatorluk içindeki güç odakları, özellikle nüfuzlu kişileri etkisi altına alan bu kültün sağlam adımlarla yükselişinden oldukça huzursuzdu ama Mitra gruplarının önüne bir set çekilemiyordu. Çünkü üyeleri arasında ordunun tanınmış ve saygın subayları, başarılı komutanlar ve üst düzey bazı kamu görevlileri yer alıyordu. Fraternis bu kez işini iyice sağlama almışa benziyordu, bir başka deyişle. 3. yüzyıl sonlarına gelindiğinde Mitra kültü nihayet imparatorluk katına dek uzanmayı başardı. 270 yılında iktidara gelen Aurelianus, 5 yıllık yönetimi boyunca çevresindeki Mitra mensubu subay ve komutanların da etkisiyle külte sempatiyle yaklaştı. Ne var ki aslında tam olarak Mitra'nın neyi simgelediğini kavrayamamış ve bunun üzerinde de çok durmamıştı ve bir tür güneş tapınımına yakınlık duyduğunu sanıyordu.